Luigi Pirandello. Gülüyorsun. Seslendiren Akın Altan. Karısının kızgın bir şekilde koluna attığı tırmıkla sarsılan zavallı Bay Anselmo o gecede uykusundan ayağa fırlamıştı. Gülüyorsun. Sersemlemiş ve burnu tıkalı halde ansızın yerinden fırlamanın verdiği korkuyla tıslar gibi bir ses çıkararak yine bir şey söylemeden içine attı ve kıllı göğsünü kaşıyarak boğuk bir sesle sordu. Yine mi? Tanrı aşkına. Bu gecede mi?
Her gece. Her gece!
Diye kükredi karısı öfkeden mosmor. Bay Anselmo dirseğinin üzerinde doğrulup öbür eliyle göğsünü kaşımayı sürdürerek sinirle sordu. Fakat gerçekten emin misin? Şimdi dudaklarımla sanki midem rahatsızmış gibi birkaç mırıltı çıkaracağım. Sana gülme gibi gelecek.
Hayır, hayır. Gülüyorsun, gülüyorsun, gülüyorsun
diye yineledi öbürü.
Nasıl olduğunu duymak ister misin? İşte böyle.
Ve her gece kocasının uykusunda yaptığı geniş, hırıltılı gülmeyi taklit etti. Şaşkın, gururu kırılmış ve neredeyse kuşkulu bir halde Bay Anselmo yeniden sordu. Böyle mi?
Böyle, böyle.
Dedikten sonra kocasının gülüşünü taklit etmekten bitkin düşen kadın, inleyerek yeniden başını yastığın, kollarını da yorganın üzerine bıraktı.
Ah Tanrım, başım.
Odadaki mermer dolabın üstünde, Loreto Madonnası resminin önünde bir gece lambası kesik kesik yanarak sönmeye yüz tutmuştu. Işığın her aralığında bütün mobilyalar ayaklanıyormuş gibi görünüyordu. Karısı, yanı başında uykusuz, sürekli baş ağrısı ve sinirsel astım, kalp çarpıntısı ve kısaca 50'sine yaklaşmış duygusal bir kadında olması mümkün tüm hastalıklardan dolayı öfkeli bir biçimde uzanmış yatarken ve onun her gece rüyasındaki inanılmaz gülmeler yüzünden kendini uykusunda kim bilir hangi mutlulukların keyfine bıraktığı konusunda kuşkuya düşerken rahatsız edilmek ve gururunun kırılması, öfke ve üzüntü Bay Anselmo'nun perişan olmuş ruhunda aynı biçimde açığa çıkıyordu.
Mumu yakayım ister misin?
Evet, yak, yak. Bana da hemen şu damladan bir parmak suya 20 tane damlatıp veriver.
Bay Anselmo mumu yaktı ve yataktan olanca gücüyle hemen kalktı. Gecelikli ve yalın ayak. Çekmeceden sakinleştiriciyi ve damlalığı almak için dolabın önünden geçerken aynada kendini gördü. Ve aklınca kelini örttüğü bir tutam saçı düzeltmek üzere içgüdüsel olarak elini kaldırdı.
''Şuna bak, saçlarını düzeltiyor.''
diye suratına astı karısı.
''Gece vakti, ben burada ölürken gecelikli haliyle saçını düzeltme cüretini gösteriyor.''
Bay Anselmo, sanki bir yılan tarafından alçakça ısırılmış gibi döndü ve işaret parmağını karısına doğru çevirerek bağırdı. ''Ölüyor musun?''
''İsterdim.''
diye sızlandı karısı.
''Şu anda çektiğimin daha fazlasını demiyorum. Birazını, Tanrı'nın sana da çektirmesini isterdim.''
''Ama sevgilim.'' diye homurdandı Bay Anselmo. ''Eğer kendini gerçekten kötü hissetseydin, elimde olmadan yaptığın bir şeyi böyle başıma kakmazdın. Elimi henüz kaldırmıştım, henüz. Hay kahrolası, kaç tane damlatacaktım?''
diyerek içine 20 yerine kim bilir kaç damla damlattığı sakinleştirici dolu bardağı öfkeyle yere fırlattı. Sonra başka bir bardak su almak üzere yalın ayak ve gecelikli tekrar mutfağa gitmek zorunda kaldı. Uzun koridoru elinde mumla ayaklarının ucuna basarak geçerken kendi kendine söyleniyordu.
Gülüyormuşum. Tanrım! Gülüyormuşum!
Tam o sırada koridora açılan kapıların birinden bir gölge seslendi.
Dedeciğim.
Bayan Selmo'nun en sevdiği. 5 torunundan en büyüğü. Suzi diye çağırdığı Suzanna'nın sesiydi bu. Tek oğlunun ölümünden sonra gelini ve 5 torununu yanına alalı 2 yıl oluyordu. Zavallı oğulcuğunu 18 yaşında kandıran kederli gelin, Allah'tan birkaç ay önce ölen kocasının yakın arkadaşlarından biriyle evden kaçmış. Böylece en büyükleri henüz 8 yaşında olan Suzi ile birlikte 5 yetim de tüm hastalıklardan ötürü sıkıntılı ve zaten kendiyle bile ilgilenecek gücü olmayan babaannelerinin yerine Bayan Selmo'nun başına kalmıştı. Ama isterse etrafıyla pekala ilgilenebiliyordu kadın. Eğer Bayan Selmo kafasında kalan son 25 tel saçını düzeltmek için farkında olmadan elini kaldırıyorsa bu karısının gözünden kaçmıyordu. Kadın hala kocasını acımasızca kıskanabiliyordu. Bütün hastalıkları yetmiyormuş gibi bir de 55 yaşın o sevgi dolu döneminde beyaz sakallı, kel kafası ve kaderin ona cömertçe sunduğu diğer zevklerin arasında omuzlarında azıcık maaşıyla nasıl geçindireceğini bilemediği 5 torununun yükü ve kötü yazgılı oğlunun ölümünden dolayı hala kanayan yüreğiyle sanki güzel kadınlarla sevişmeyi sahiden isteyebilirmiş gibi. Anselmo belki de bunun için gülüyordu. Evet evet, kim bilir kaç kadın onu her gece rüyasında şurasından burasından öpüp duruyordu. Karısının müthiş kızgınlığının öfkeden mosmor, habire, gülüyorsun diye bağırmasının kuşkusuz kıskançlıktan başka sebebi yoktu. Ne kıskançlığı canım? Nedir ki? Kaderin özene bezene yaşamının her evresine serpiştirdiği tüm dert ve yaraları, bir de o azdırıp eğlensin diye karısına verdiği cehennem taşının gülünç bir parçası. Bayan Selmo, öbür torunlarını ışıktan uyandırmamak için mumu kapının yanına bıraktı ve kendisini çağıran Suzi'nin yanına gitti. Suzi, onu çok seven dedesinin tüm ilgisine rağmen iyi gelişmemişti. Küçücük omuzlarından biri diğerinden daha yüksek ve eğriydi. Boynu da koca kafasını taşıyabilmek çabasıyla günden güne direncini kaybeden bir adak taşına benziyordu. Ah o koca kafası! Bayan Selmo, küçük kızın ince koluna dayalı duran boynunu çevirmek için yatağın üstüne eğildi ve
''Biliyor musun Suzi, yine gülmüşüm.'' dedi. Suzi, yüzünde endişeli ve şaşkın bir ifadeyle dedesine baktı ve
''Bu gecede mi?''
diye sordu. ''Evet, bu gecede koca bir kahkaha. Hadi, yeter. Bırak gideyim canım. Babaannene su götüreyim. Uyu, uyu ve sen de gülmeye bak. İyi geceler.''
Torununun saçlarından öptü, yorganını iyice düzeltti ve su almak üzere mutfağa gitti. Bunca gayretinden ötürü kaderin büyük bir özenle yardım ettiği Bayan Selmo, ruhunu kalbinin derinliklerine kök salan, dürüst duyguların sadakatine gölge düşürmeyecek felsefi değerlerle hafifletmeyi başarmış ve hep Tanrı'nın bunun karşılığını vererek kendisini ödüllendireceğini umarak huzur bulmuştu. Tanrı'ya gücü yetmeyen, nihayet Tanrı inancı bile taşımayan soytarı, pis bir şeytanın içine saklanıp her gece karısının kıskanç ruhunda en üzücü kuşkuları yaratarak kendini güldürüp eğlendirmesi aslında nasıl da hoşuna giderdi. Bayan Selmo, o gülmelere neden olan hiçbir rüya görmediğine kesinlikle emindi. Hiç rüya görmüyordu. Hiçbir zaman. Her gece aynı saatte kurşun gibi ağır bir uykuya dalıyor ve bu derin uykudan uyanmak ona büyük sıkıntı ve acı veriyordu. Göz kapakları gözlerinin üstüne bir mezar taşı ağırlığıyla kapanıyordu. Öyleyse şeytanı ve rüyaları bir yana koyduğunda gülmelerinin yeni çeşit bir hastalık olduğundan başka bir açıklama kalmıyordu. Belki de gülme sesi biçiminde ortaya çıkan bir bağırsak kasılmasıydı bu. Ertesi gün karısını gün aşırı muayene eden sinir hastalıkları uzmanı doktora danışmaya karar verdi. Bu genç uzman doktor, verdiği mesleki hizmetin dışında çok çalışmaktan dolayı zamanından önce dökülen sarı saçlarının ve yine aynı nedenle zayıflayan gözlerinin bedelini de hastalarına ödetiyordu. Sinir hastalıkları alanındaki özel bilgisinin dışında bir başka özelliği daha vardı. Fakat bunu müşterilerine bedava sunuyordu. Gözlüklerinin arkasındaki biri sarı, öbürü yeşil renkteki gözleri. Sarısını kapatıyor, yeşiliyle göz kırpıyor ve her şeyi açıklıyordu. Evet, her şeyi. Öleceklerini bile. Hastalarına olağanüstü bir açıklıkla. Onları neredeyse bundan hoşnut kılacak şekilde açıklıyordu.
Söyleyin doktor. Birisi uykusunda rüya görmeden gülebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten. Kahkahalarla.
Genç doktor, Bay Anselmo'ya uyku ve rüyalar konusunda bilinen en son teorileri, konuşmasını doktorluk mesleğini bu kadar saygın kılan o Latince terminolojiyle doldurarak açıklamaya koyuldu. Yaklaşık yarım saat konuştu ve sonuçta böyle bir şeyin mümkün olmadığını, rüya görmeden uykuda bu şekilde gülünemeyeceğini söyledi.
Ama size yemin ederim, sayın doktor, gerçekten rüya görmüyorum. Görmüyorum işte. Hiç de görmedim,
diye öfkeyle bağırdı. Doktorun vardığı sonucu onaylayan karısının alaycı gülüşünü fark eden Bayan Selmo. İnanın size öyle geliyor, diye ekledi doktor. Yeniden sarı gözünü kapatıp yeşilini kırparak. Size öyle geliyor ama rüya görüyorsunuz. Evet. Yalnızca rüyalarınızı aklınızda tutamıyorsunuz. Çünkü derin bir uykunuz var. Size açıkladım. Normal olarak sadece uyku perdesinin, biz böyle adlandırırız, oldukça hafif olduğu rüyaları hatırlarız.
O halde rüyalarımda gülüyorum.
Şüphesiz. Hoş şeyler görüyor ve gülüyorsunuz.
Ne hınzırlık, diye çözüldü o an Bayan Selmo.
En azından uykuda güzel şeyler görmek. Bunu bilemezsiniz sayın doktor. Çünkü size yemin ederim hiçbirinden haberim yok. Karım beni gülüyorsun diye sarsıyor. Bana bağırıyor ve ben sersem gibi ağzı açık ona bakıyorum. Çünkü gerçekten ne güldüğümü ne de neye güldüğümü bilmiyorum.
Ama işte buydu. Sonuçta buydu. Evet, böyle olmalıydı. Beklenmedik bir anda doğa ona uykusunda gizlice yardım ediyor ve adam acınacak haline gözlerini kapatır kapatmaz ruhunu bütün sıkıntılardan arındırarak onu bir tüy gibi yavaş yavaş en neşeli uykuların ağaçlıklı güzel yollarına taşıyordu. Doğru. O bu neşe veren zevkli dakikaların anısını şiddetle inkar ediyordu. Ama elbette her durumda bilincinde olmadan ruhu ona bunları göstermiyor ve eski haline getiriyordu. İşte bu yüzden ertesi gün kaderin tersliklerine ve sıkıntılara dayanamayacak durumda oluyordu. Muayenehaneden dönen Bayan Selmo, babaannesinden defalarca duyduğu için dedesinin her geceki gülüşünü taklit etmesini çok iyi bilen Suzi'yi kucağına aldı. Solgun, küçük ama yaşlı görünüşlü yüzünü okşarken sordu.
Suzi, nasıl gülüyorum? Hadi canım. Şu güzel gülüşümü bir yapıver bakalım.
Suzy başını geri atıp çelimsiz hasta boynunu ortaya çıkararak neşeli, dolu dolu, yürekten gülüyordu. Bayan Selmo mutlu tadını çıkararak onu dinliyor. Bununla birlikte küçük kızın boynunun halinden dolayı gözünde yaşlarla yüzünü saklayarak pencereden dışarı bakarken iç çekiyordu.
Kim bilir ne kadar mutluyum Suzy. Kim bilir ne kadar mutluyum böyle gülerken rüyamda.
Ancak ne yazık ki bu yanılsamada Bayan Selmo'yu üzecekti. Bir keresinde her gece onu çok güldüren rüyalardan birini hatırladı. İşte geniş bir merdiveni bastonuna dayanarak güçlükle çıkan eski iş arkadaşı çarpık bacaklı Torella'yı görüyordu. Onun arkasından ofis şefi Süvari Ridotti. Çarpık bacakları yüzünden merdiveni çıkarken bastonuna sıkıca dayanma ihtiyacı duyan Torella'nın bastonuna kendininkiyle vurup zalimce eğlenerek büyük bir çeviklikle çıkmaktaydı. Sonunda daha fazla dayanamayan zavallı Torella eğilerek iki eliyle birden bir basamağa tutunuyor ve bir katır gibi Süvari Ridotti'ye tekme atmaya koyuluyordu. Ridotti tekmeleri ustaca savuştururken aşağılayıcı bir biçimde gülüyor ve zalim bastonunu zavallı Torella'nın açığa çıkan kıçının tam ortasına batırmaya çalışıyor ve sonunda başarıyordu. Böyle bir rüyadan dudaklarında birdenbire beliren soğuk bir gülümsemeyle uyanan Bayan Selmo, yüreğinin sıkıştığını ve soluksuz kaldığını hissetti. Aman Tanrım! O halde bunun için gülüyordu. Böylesine basit bir şey için. Ağzını büzdü ve derin bir sıkıntı içinde yüzünü buruşturarak kendi kendine düşünmeye koyuldu. Demek ki bu yüzden gülüyordu. Rüyalarında tadını çıkardığını düşündüğü tüm mutluluk bundan ibaretti. Aman Tanrım! Ne var ki birkaç yıldır içinde olduğu felsefi ruh hali bu kez de yardımına koşmuş ve ona düpedüz aptallıklara güldüğünü göstermişti. Neye gülmek istiyordu ki? Onun koşullarında gülebilmek için yalnız aptal olmak gerekiyordu. Aksi halde nasıl gülebilirdi? Son.